Ayrım 19.
Gerçekte bu ihmal, öznel değer teorisinin mal değerlerinin belirlenmesinde de vardır. Oysa A. Marshall, nasıl mal fiyatlarının belirlenmesini arz ve talep fonksiyonları ile açıkladıysa, girdi fiyatlarında da aynı yolu tuttu. Marjinal verim teorisinden bu bakımdan ayrıldı. Tahlilini firma veya sanayi düzeyinde yapmakla beraber, buradan milli gelirin bölüşümüne geçti. Sisteminde milli gelir 4 üretim girdisi, emek, kapital, toprak, örgütleme, organizasyon arasında arz ve talep fonksiyonlarının belirlediği fiyatlara göre bölüşülür. A. Girdi talebi teorisi olarak marjinal verim teorisi. Marshall, marjinal verim teorisini bir firma veya sanayinin girdi talebi için kabul eder. Üretim girdileri talebi, ürettikleri mala giren hizmetlerinden doğan bir türev taleptir. Tam rekabet şartları ve azalan getiri kanunu geçerli ise, her firmanın ve sanayinin girdi talep eğrisi, marjinal verim teorisi ile ilgili açıklamadaki paragraf 2a gibi belirlenir. Fakat bir girdinin marjinal veriminin nasıl belirlendiğini açıklayabilmek için üretim tekniği diğer girdilerin arzı veri iken o girdinin arz fonksiyonunu bilmek gerektir. Çünkü eğer arzı artarsa bu şey girdi daha az gerekli ve daha az etkin olduğu kullanış alanlarında uygulanır ve nihai çözüm aynı zamanda arzı belirleyen etkenler hakkında bilgiyi gerektirir. Sayfa 526. Bu bakımdan Marshall'ın bölüşüm teorisi ayrıntılı biçimde girdi arzını belirleyen etkenleri incelemektedir. B. Üretim girdileri arzı teorisi. Mal arzına olduğu gibi Marshall'ın girdi arz fonksiyonlarında da zaman bir etken olarak girer. Kısa dönemde bütün üretim girdileri arzı tıpkı toprak gibi sabittir. Fakat yeniden üretilebilir üretim girdilerinin arzı uzun dönemde elde ettikleri getirinin müsbet bir fonksiyonudur. Her çeşit emek, girişim ve örgütleme ücret haddinin, tasarrufta faiz haddinin müsbet fonksiyonudur. Ücret haddindeki artışa bağlı olarak emek arzının artışını Malthus'tan farklı düşünür. Sadece işçi sayısı artışı değil, yüksek ücretlerin emek etkinliğini yükseltmesiyle de açıklar. Tasarrufu açıklayan güdüleri ve tasarruf arzını belirleyen çok sayıda etkeni göz önünde tutmakla beraber, faizle ilişkisi konusunda kanısı şöyledir. Kapital için faiz haddinin yükselmesi, tasarruf hacmini arttırmak eğilimindedir. Bu haddeki bir yükselişin tasarruf arzusunu yükseltmesi, aşağı yukarı evrensel bir kaidedir. Çok zaman tasarruf gücünü de arttırır. Sayfa 236. Yani aynı ilke burada da geçerlidir. Fakat bu ilke toprak ve diğer tabii kaynaklar için geçerli değildir. Meskun bir ülkede uzun dönemde dahi bunların arzı sabittir, getirileri arzı etkilemez. C. Üretim girdileri fiyatının teşekkülü. Ücret, rant, faiz, kar. Marshall'a göre üretim girdileri fiyatları arz ve talebin karşılıklı etkisiyle piyasada teşekkül eder. Fakat zaman dönemlerine göre arz veya talep fiyat teşekkülünde daha önemli bir rol oynar. Kısa dönemde bütün üretim girdilerinin arzı tıpkı toprak ve tabii kaynaklar gibi sabittir. Dolayısıyla fiyatlarının teşekkülünde talep hakim etkendir, üretim maliyeti rol oynamaz. Talep fonksiyonu hakim olduğuna göre girdinin getirisi toplam ürüne yaptığı katkıyla belirlenir. Aynı girdinin türdeş birimleri arasındaki rekabet yoluyla her birim marjinal biriminkine eşit getiri sağlar. Talebin düzeyine göre kısa dönemde girdilerin her biri kendi üretim maliyeti üzerinde getiri sağlayabilir. Getirisine rant benzeri kesi rant girebilir. Emek de, kapital de, toprak gibi rant elde edebilir. Uzun dönemde toprak dışındaki üretim girdileri, yani emek ve kapital, yeniden üretilebilir. Statik şartlarda, emek arzının talebe intibakı, işçinin yetişme ve eğitim maliyetini karşılayacak bir getiri elde etmesini sağlar. Her tür emeğin üretim maliyeti, ücret haddini belirler. Rant benzeri, uzun dönemde giderilmiş olur. Fakat Marshall, ücretin çok girift bir niteliği olduğunu, yükselmesinin çalışma gücünü yükselttiğini de belirtir. Ancak asgari ücret kanunlarına karşıdır, sosyal sigortaları konu etmez. Faiz, kapital kullanımı kazanç sağladığı için kıt bir kaynak olan kapitale yapılan ödemedir. Kapital talebi kapitalin veriminden, kapital arzu tasarruftan doğar. Faiz, kapital arz ve talebini piyasada dengeye getiren fiyattır. Kısa dönemde kapital arzı sabit olduğu için faize rant benzeri dahil olabilir. Kapitalin marjinal veriminin üstüne çıkabilir. Fakat uzun dönemde kapital, zaman içinde üretim teçhizatı arzındaki değişmelerin etkisiyle rant benzeri ya da artık elde edemez. Her kapital türü son kapital biriminin toplam ürüne ilave ettiği değere eşit getiri sağlar. Nakdi faiz haddi, reel faiz haddine eşitlenir. Kâr, Marshall'a göre yöneticinin ücretini, kapital faizini ve iş hayatının getirdiği riziko ve belirsizliğe karşı bir primi kapsar. Firmaların yöneticileri bir meslek sınıfı sıfatıyla yönetme ücreti elde eder. Bu ücreti yukarıda incelenen işçi ücretiyle aynı kanunlara tabi varsayar. Yani kısa dönemde rant benzeri elde etse de uzun dönemde bu ortadan kalkar. Yönetici ücreti uzun dönemde üretimin normal maliyetinin bir kısmını teşkil eder, malların arz eğrisine dahil olur. Dolayısıyla uzun dönemde kâr da sadece normal kârdan ibarettir. Safi kâr mevcut değildir. Marshall, faizde ve kârda hak edilmemiş gelir niteliğinde rant bulunmadığını, faiz ve normal kârın uzun dönemde ilave üretim girdilerinin ancak üretim maliyetini karşıladığını, sadece toprak rantının üretim maliyetiyle açıklanamayacağını belirtir. Uzun dönemde toprağın değeri Marshall'a göre yıllık artıkların kapitalizasyonu ile belirlenir. Rant tek toprak sahibi açısından bir maliyet olsa da toplumsal açıdan sadece bir artıktır. Böylece toprak sahiplerini uzun dönemde toplumsal artık elde eden tek sınıf olarak diğerlerinden ayırır. Fakat Marshall, iktisadi uyum için gerekli olan bir diğer şartın daha gerçekleşeceğini söyler. Diğer şartlar veriyken her üretim girdisinin milli gelirden aldığı pay ne kadar büyükse, artış imkanından yoksun olmadıkça o kadar süratle artmak eğilimindedir. Fakat her artışı satılabileceği fiyat düşürecektir. Diğer bir deyişle herhangi bir üretim girdisinin oransal payı veya getiri haddindeki artış, bu payı azaltacak kuvvetleri harekete geçirecek ve milli gelirin daha büyük bir oranını diğerlerine paylaşılmak üzere bırakacaktır. Sayfa 537. Yani Marshall, statik şartlar varsayıp hiçbir girdinin milli gelirden aldığı payı diğerleri aleyhine, hiç olmazsa uzun dönemde arttırmasının mümkün olamayacağı kanısındadır. Zevklerde ve üretim tekniğindeki değişmelere, piyasa şekillerinin tekele yönelmesiyle, girdilerden birinin diğerleri aleyhine daha büyük pay almasına yol açacak şartlara hiç değinmez. Çünkü toplumsal uyumun varlığı imgesi, hiçbir girdinin, özellikle kapitalin, diğerleri aleyhine milli gelirden aldığı payı sürekli arttırıyor olmamasını gerektirir. 4. Kapital ve faiz teorisi. Böhm, Bawerk. Eğer bir düşünürün kapitalizm karşısındaki tutumu sadece artı değere yaklaşımıyla açıklanabilirse, artı değerin sömürmeden doğduğunu gösteren Marx bir uca, bunu hak edilmiş bir gelir kategorisi sayan Böhm, Bawerk diğer uca konabilir. Baş uğraşı artı değeri haklı ve kapitalizmi amaçlarıyla tutarlı bir sistem göstermek olduğu için Schumpeter'in Böhm, Bawerk'i Burjuva Marx diye nitelemesi anlam kazanır. Böhm, Bawerk gerçekte kurumsal yapıdan bağımsız, her sistemde geçerli iktisat kanunlarını aradığı ve bulduğu, faizin sosyalist sistemde de bulunacak bir gelir kategorisi olduğu iddiasındadır. Kapitalizm, özel mülkiyet, bireysel girişim ve piyasa ekonomisi gibi belirli kurumsal yapısı olan bir iktisadi sistem değildir. Kapitalli veya dolambaçlı üretim, kapitalist üretimdir. Kapitalizmin ayırıcı niteliği de bu tür üretimdir. Böhm-Bawerk'in teorisinde kapitali aralarındaki ilişkiye rağmen iki açıdan düşünmek mümkündür. A. Bir üretim aracı olarak kapital. B. Faiz geliri yaratan kaynak olarak kapital. A. Üretim aracı olarak kapital, emek ve topraktan ayrı bir üretim girdisi değildir. Emek ve toprağın daha sonra kullanılmak üzere yarattığı bir araçtır. Asli üretim girdileri emek ve topraktır. Fakat kapitalli veya dolaylı veya dolambaçlı üretim, dolaysız yani doğrudan emek ve toprakla yapılan üretime üstünlük gösterir. Bir kere aynı miktar tabii kaynak ve emekle daha fazla ürün, ikincisi yalnız emek ve toprakla üretilemeyen mallar elde edilebilir. Dolambaçlı üretim, insan emeğinden daha büyük güce sahip olmayı ve üretimin yükünü insan emeğinden tabiata kaydırmayı sağlar. Gerçek yaratıcı güç, kapital eşyası değil, dolambaçlı üretimdir. Kapitalizmin dolambaçlı üretimidir ki, kapitali yaratıp arttırmaktır. Ancak kapitalli üretimin hangi alanlara yöneleceğini, harcamalarıyla tercihlerini piyasada açıklayan tüketiciler belirler. Kapitalli üretimin daha büyük ve daha üstün nitelikte ürün elde edebilmesi gibi bir yararı yanında bir de sakıncası vardır. Bu da dolambaçlı üretimde zamandan fedakarlık yapılmasıdır. Öyleyse dolambaçlı üretimde üretimin değerindeki artışla zamandan fedakarlığın değeri arasında denge kurulmasını sağlayacak bir etken bulunması gerekir. İşte bu faizdir. B. Faiz kaynağı olarak kapital için, ikisi psikolojik ve tüketim için borçlanma ile ilgili, üçüncüsü de teknik ve üretim için borçlanma ile ilgili üç neden incelenebilir. Psikolojik nedenler, 1. İnsanların iyimser ve zaman ufkunun sınırlı olmasından ötürü, gelecekte gelir durumlarının daha iyi veya ihtiyaçlarının daha az olacağını varsaymalarıdır. 2. Yaşayıp yaşamayacakları belirsiz olduğu için insanların bugün var olan malları gelecekteki mallara tercih etmeleridir. Bu nedenlerden ötürü insanlar gelecekte geri ödeyecekleri borç için faiz ödemeye hazırdırlar. Bu faiz beklenen kazancın bugünkü mallar üzerindeki fazlasına veya Böhm-Bawerk'in deyimiyle agio'ya eşittir. Bunun sonucu her birey zaman içinde gelir akımını, zaman birimi başına beklenen gelirin marjinal faydası eşit olmak üzere dağıtır. 3. Üçüncü neden teknik niteliktedir. Bugünkü üretim araçları gelecekteki aynı miktar üretim aracına oranla teknik bakımdan, insan ihtiyaçlarının tatmini açısından daha üstündür. Dolayısıyla marjinal faydası ve değeri daha yüksektir. Agio burada da vardır. Her üç neden de insanlar için bugünkü malların öznel değerinin gelecekteki aynı miktar mala oranla daha büyük olduğunu gösterir. Bu olgu piyasada birinciler için fiyatın daha yüksek olmasına yol açar. Borçlanma piyasada bugünkü malların gelecekteki mallarla değişimi demek olduğuna göre faiz bu ikisi arasındaki farktan doğar. Kısacası Böhm-Bawerk hem faizi haklı gösterir hem de bireylerin öznel değerlendirmesine bağlar. Neoklasiklerin faizi ve karı sömürmeye ve kapitalizmin mübadele kanunlarına bağlayan Marx'a cevabı budur. Faiz bireylerin psikolojik değerlemesinden doğar. İnsanlar dünyanın her yerinde ve her döneminde aynı psikolojiye sahip olduklarına göre faiz evrensel bir gelir kategorisidir. Nasıl malların değeri öznel, kişisel bir olguysa faiz de öyledir. Dolayısıyla aynı nitelikte hak edilmiş bir değerdir. 5. Neoklasik değer ve bölüşüm teorisinin eleştirisi. Dimitriev, Sraffa. Neoklasik değer ve bölüşüm teorisi statik tam rekabet varsayımı ile laissez-faire'i savunmak için gerekli sonuçları sağlamıştır. Daha sonra bu teori birçok bakımdan eleştirilmiş ve iktisadi sistemin işleyişini daha iyi açıklayabilecek teoriler denenmiştir. Örneğin Leontief'in girdi çıktı analizi, neoklasik değer ve bölüşüm teorisinden farklı bir yaklaşımı içerir. Aşağıda hem klasik değer teorisini yeniden canlandıran hem de Leontief sistemiyle ilişki kuran Sraffa'nın bunu eleştirisi üzerinde duracağız. Ancak önce kısaca bu ikisinden önce aynı fikirleri sistemleştiren Dmitriev'e değineceğiz. A. Dolaysız dolaylı emek miktarının belirlediği değer, Dmitriev. Marjinalizmin doruğunda bulunduğu 1900'lerde Rus iktisatçısı Dmitriev, Ricardo'nun emek değer teorisini ispatlamak amacıyla dolaysız ve dolaylı emek kullanımı üzerinde durdu. Leontief'in yarım yüzyıl sonra girdi çıktı tahlilinde vardığı sonucu ilk defa formülleştirdi. Geçmişte Sovyet iktisatçıları ideolojik nedenlerle Leontief'in tahlilini emek değer teorisiyle bağdaştırma denemesine girdiği zaman unutulmaktan çıkabildi. Dmitriev, Ricardo'nun emek değer teorisini Walras'a karşı ispatlamak amacındaydı. Çünkü Walras, Ricardo'yu bir denklemle iki bilinmeyeni belirlediği için suçluyordu. Fiyatı üretim marjında ücret artı kârdan oluşan üretim maliyeti, rant girmiyordu, belirliyordu. Kâr ise fiyatla ücret arasındaki farka eşitti. Yani Walras'a göre Ricardo fiyat ve kâr gibi iki bilinmeyen için bir tek denklem kurmuştu. Gerçekten de Ricardo anlamında değeri saptamak için kârı bilmek gerekliydi. Kâr oysa Ricardo'da mutlak düzeyde kâr anlamında çözümleniyordu. Dmitriev bunun doğrudan ücret mallarının üretim şartlarından elde edilebileceğini gösterdi. Eğer reel ücret biliniyorsa, kâr emeğin kullanıldığı üretim sürecinin uzunluğu ve emek birimlerinin bir birim ücret malının üretimine giren miktarından saptanabilirdi. Kârın bulunması ücret malı fiyatının daha önceden belirlenmesini gerektirmiyordu. Dmitriev'e göre Ricardo'nun maliyeti emekle açıklaması, birikmiş emek miktarının kapitalin üretildiği ilk çağa kadar geri gitmesini gerektirmiyordu. Bunun için bir malın üretimine giren dolaysız ve kapitalde birikmiş dolaylı emek miktarını incelemesi yetiyordu. Bir malın üretimine giren dolaysız ve dolaylı emek miktarını şu temel denklemle gösteriyordu. X A eşittir NA artı 1 bölü M1 eks 1 artı 1 bölü M2 eks 2 nokta nokta nokta artı 1 bölü MM eks M. Denklemde eks A, cari teknolojik şartlarda A malının üretimine giren toplam emeği, NA dolaysız emek kullanımını, M1 MM A malının üretiminde kullanılan teknik kapital katsayısını gösterir. Eks 1, eks m ise bu kapitalin üretiminde kullanılan emek miktarıdır. Dmitriev'in formülünün can alıcı noktası, A malının içerdiği birikmiş emek miktarının kapitalin ilk üretildiği çağa kadar geri gitmeden saptanabilmesidir. Denklemdeki n ve m'ler teknik katsayılardır. Sistemde bilinmeyen sayısına eşit denklem sayısı vardır. Dolayısıyla bu eksler için eldeki doğrusal denklem sistemi tek çözüm vermek üzere çözümlenebilir. Üretim süreci sonucunda oluşan kârın fiyattan bağımsız olacağını ve salt üretim şartları ile belirleneceğini göstermek için Dmitriev, tahlilini emek dışındaki girdilere de genelleştirdi. Eğer herhangi bir girdi veya girdiler, üretim süreci sonunda üretime katılan miktarından ve diğer mallardan bir artık, yani ürün fazlası yaratıyorsa, artı ürün veya kâr haddi belirlidir, fiyatlardan bağımsızdır. Böylece klasik bölüşüm teorisinin temel sorununa geliniyordu. Nasıl oluyor da girdiler üretim süreci sonunda kullanılan girdiden daha fazlasını, bir artı ürünü yaratıyordu? Marx da bu noktadan yola çıkmıştı. B. Neoklasik değer ve bölüşüm teorisinin eleştirisi ve klasik teorinin çağdaşlaştırılması. Sraffa. 1. Sistemin özellikleri. Sraffa, neoklasik değer ve bölüşüm teorisine iki önemli eleştirinin öncülüğünü yapmıştır. Biri tam rekabet varsayımının gerçeklerle ilişkisi olmadığıdır ve ileride incelenecektir. Diğeri marjinal değer ve bölüşüm teorisinin eleştirisinden hareket ederek, Kestner'den Marx'a uzanan, klasik değer ve bölüşüm teorisine yeniden hayat vermesidir. İlginçtir ki 1960'larda geçmişin Sovyet iktisatçıları marjinal verim teorisine yaklaşırken, Batı iktisadında klasik değer bölüşüm teorisi çağdaş biçimde ifadelendirilmiştir. Sraffa, Malların Mallarla Üretimi başlıklı kitabında, neoklasik teoriyi madde madde eleştirmek yerine kitabının tümünü eleştiri olarak sunar. Aşağıda kitaptaki başlıca eleştiri noktalarını belirtmeye çalışacağız. Birincisi, marjinal analiz, türev kavramının ima ettiği limitte de olsa, bir değişmenin bulunduğunu varsayar. Değişken üretim girdisi bir birim artmalıdır ki marjinal verimi saptanabilsin. Veya üretim miktarı bir birim çoğalmalıdır ki marjinal maliyet anlaşılabilsin. Oysa hiçbir değişmeye uğramadan her yıl aynen kendisini tekrarlayan bir ekonomide ne marjinal verim ne marjinal maliyet bulunur. Fakat bu ekonomide de mutlaka değer ve bölüşüm kanunları vardır. Öyleyse kullanılan üretim girdileri oranlarındaki değişmeye veya üretim ölçeği değişmesine bağlı olmayan, evrensel geçerliği olan ilkeler bulunmalıdır. Marjinal verim teorisi bu nitelikteki evrensel bir teori olamaz. Çünkü hiçbir değişmeye uğramadan kendini tekrarlayan iktisadi sistemi açıklayamaz. İkincisi, marjinal teori üretimin tek yönlü olduğunu varsayar. Bu yön üretim girdilerinden tüketim mallarına doğrudur. Oysa Leontief'in girdi çıktı tablosu aynı malların hem tüketim malı hem üretim girdisi olduğunu gösterir. Kestner'de tablosunda aynı anlayışla üretimi tek yönlü değil döngüsel süreç olarak düşünmüştür. Üçüncüsü, neoklasik üretim maliyeti teorisi, örneğin Marshall'ın reel maliyet kavramı, üretim maliyetinin ürün fiyatlarından bağımsız olduğunu kabul eder. Oysa Sraffa'nın sisteminde bir temel malın üretimine giren üretim araçlarının fiyatı, malın fiyatına bağlı olduğu gibi, malın fiyatı da üretim araçlarının fiyatına bağlıdır. Çünkü aynı mallar tüketim malı ya da üretim aracı olabilir. Dördüncüsü, neoklasik tahlil, üretim fonksiyonundan marjinal verimi ve bu yoldan üretim girdilerinin bölüşüm paylarını elde eder. Oysa Sraffa'nın sisteminde ücret ve kar arasında bölüşümü böyle bir yöntemle saptamak mümkün değildir. Sraffa'nın sisteminde kayıtsızlık eğrisi tahlilleri, arz-talep kanunu, ölçeğe getiri kanunları, farklı piyasa şekilleri gibi marjinal teorinin dayandığı tahlil araçlarına yer yoktur. Buna karşılık Kestner'in tablosundan iktisadi sistemin döngüsel süreç biçiminde düşünülüşü, Ricardo'nun mübadele değerine yaklaşımı ve değişmez değer ölçüsü arayışı, Leontief'in girdi çıktı tahlilinden milli gelirin oluşumuna götüren çerçeve alınmıştır. Talebin rol oynamadığı Sraffa sisteminin ve benzer modellerin özü şudur. Ölçeğe sabit getirinin bulunduğu ve bütün üretim araçlarının sistem içinde üretildiği bir ekonomide, gelir bölüşümü ücret ve kar arasında veriyken, teknoloji nispi fiyatları belirler. Şu kadar ki ücret haddi de kar haddi de her üretim dalında aynı olsun. Diğer yandan teknolojik şartlar veriyken, nispi fiyatların mübadele değerinin belirlenmesinde bölüşüm anahtar role sahiptir. Sraffa'nın sistemi neoklasik okul yandaşlarından büyük eleştiriye uğramıştır. Genel yaklaşıma göre bu sistem neoklasik teoriye yerinde bir eleştiridir. Fakat onu ikame edecek bir sistem kuramamıştır. Ancak standart mal sorununa getirdiği çözüm önemli bir katkı sayılmaktadır. 2. Fiyat ve bölüşüm. Sraffa farklı iktisadi yapılarda Buna aynı ekonominin farklı gelişme aşamaları olarak da bakılabilir, mübadele değerini belirleyen etkenlerin farklı olduğunu gösterir.